Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özoğa. Donanım Haberi hoş geldiniz. Daha önceki bir videomuzda Genf uygulamasından ve geliştiricisi Emre'den bahsetmiş. Aynı zamanda bu uygulamanın neler yapabildiğini anlatmıştık. Uygulama önemli olduğu ve uluslararası çapta başarılı olabileceğini düşündüğümüz için ikinci bir videoda uygulamanın arka planında şirket nasıl çalışıyor ve bu fikirler nasıl çıktı bunları konuşacağımızı da yine sizlere söylemiş, sözünü vermiştik. Yanımızda yine Genf uygulamasının arka plandaki isimlerden Ecem Baran var. Kendisiyle hem Genf uygulamasının bir takım iş modellerini, uygulama geliştiriciler bu tür şeylerden fırsatlar yaratabilir mi? Bunları konuşacağız. Hem de aynı zamanda uygulamanın arka tarafında nasıl şirketleştiler, fikir nasıl ortaya çıktı, ekip kaç kişi, yerel ya da yabancı nasıl destek aldılar, bunlardan bahsedeceğiz. Ecem merhaba.
Merhabalar.
Şimdi Genfo, daha önceki videoda söylemiştik, Apple TV için çıkan uygulamaların mobil cihazımızdan, iPhone'dan, iPod Touch'tan veya iPad'den kontrol edilmesini sağlayan bir uygulama.
Evet.
Uygulamayı anlattığımız için uygulamayı çok fazla artık dillendirmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Ben şunu soracağım. Bu uygulama fikri nasıl ortaya çıktı? Uygulamadan sonra mı şirketleştiniz yoksa siz 3 tane kafadar arkadaşsınız? Hiçbir şey yapamadık hadi acaba uygulama geliştirebilir miyizden yol çıktı yoksa gerçekten de planlı bir sistematik çalışmanın sonucunda mı şirketleşip bu uygulamayı
aslında
başlattınız?
Aslında oldukça planlı başladık diyebiliriz. Biz çalışmalarımızda 2011 yılında başladık uygulama geliştirme çalışmalarımıza. Daha o zamanlar öğrenciyken ODTÜ'lü öğrencilerdik. Çalışmalarımızda ODTÜ Teknokent'in Yeni Fikirler Yeni İşler yarışmasına başladık. O da Genf uygulamasının ilk tohumları diyebiliriz. İşte cep telefonunuzu harekete duyarlı oyun kumandası olarak kullanmanızı sağlayan bir uygulama. Genfo en başta. Şu anda çok daha farklı bir yere gitti aslında. Yeni Fikirler Yeni İşler yarışmasında yarı finalist olduktan sonra ODTÜ Teknokent'te Atom var. Animasyon ve oyun geliştiricilere özel bir teknoloji merkezi. Evet. Ön Kuluçka Merkezi diye geçiyor. Şirketleşmemiş grupları alıyorlar. Oraya dahil olduk. 1,5 sene kadar çalışmalarımız orada devam ettik. Daha sonra 2013 senesinde şirketleştik.
Orada bu arada oyun geliştirdiniz mi? Bir şeyler yaptınız mı o süreçte?
O süreçteyken de oyun geliştirmeyi öğrendik aslında. O bizim tam hem girişimciliği öğrenme hem de oyun geliştirmeyi öğrenme sürecimizdi. Daha sonra Genf uygulamasının ticarileşmesi kısmında biraz sıkıntılar yaşadık aslında. Ve mobil oyun geliştirmeye başladık. WitchPotion diye Windows Phone platformlarına bir oyun geliştirdik. Bu süreci daha detaylı öğrenmiş olduk.
Sözünü kesiyorum. Neden Windows Phone? Çünkü Windows Phone bakıldığı zaman mobil platformlar arasında en geriden gelen, en az kullanıcısı olan. Dolayısıyla şimdi geliştiricilerde sistemi şöyle olduğunu biliyoruz. Uygulama ne kadar çok yaygınlaşır, ne kadar çok kişi erişirse finansal olarak bir gelir modeli elde etmen daha kolay oluyor. Dolayısıyla neden böyle bir Windows Phone o aşamada devreye girdi?
Aslında Windows Phone'un şöyle bir özelliği vardı. Onlar da bunun farkında olduğu için platformu genişletmek için inovatif ve başarılı ekiplere destekler vermeye başladılar. Microsoft ve Nokia beraberdi. Sonra Microsoft oldu zaten süreç içinde. Finlandiya tabanlı Aalto Üniversitesi'nin aslında yaptığı üçünün bir ortaklaşa programında 20 bin euroluk bir destek aldık biz. Ve uygulamanın bütün hakları sana ait ve geliri de sana ait olacak şekilde onlar sadece bu platforma ilk 3 ay destek vermenizi sağlayıp daha sonra iOS, Android'e de aynı şekilde çıkabileceğiniz bir program sağlıyorlardı. Biz o destekle başladık aslında ve şirketleşme sürecimiz de oldu. Şirketlere veriyorlardı bunu. Öyle başladıktan sonra ilk oyun deneyimimizi geliştirmiş olduk bu platforma.
Açıkçası ilginç olmuş. Peki sonrasında şimdi Genfo'nun ilk başta ticarileşemeyeceğini düşündüğünüz için oyun geliştirmeye başladınız. Daha sonrasında oyunlar, iki tane çok başarılı oyunun ortaya çıktığını zaten video öncesindeki sohbette sizden dinlemiştik. Sonrasında nasıl oldu da bu Genfo pekişmeye, gelişmeye başladı ve tamamen Apple TV üzerine ilerlemeye karar verdiniz?
Aslında şöyle oldu. Biz Connect TV marketini yani bütün akıllı televizyonları, boxları, Apple TV gibi platformları takip ediyorduk. Genfo'nun başlangıcı dolayısıyla. Ve orada bir hareketlenme olduğunu fark ettik Apple TV'nin geleceğini. Burada Apple'ın aslında geliştiricilerle ilgili olan departmanın da bize çok desteği oldu. Buradan yola çıktığımızda burada çok ciddi bir potansiyel olduğunu fark ettik. Çünkü mobilde gerçekten çok geliştiriciler artık hani çok ciddi hacimlere ulaşmış durumdalar gelirlerle ilgili olarak ve bu potansiyelin Apple TV'ye kayması ve kayıyor olduğunu da şu anda görüyoruz aslında. Çok yüksek bir olasılıktı. Biz Nisan 2015'ten itibaren bütün ekibimizi, şu anda 6 kişilik bir ekibimiz var.
Tamam Apple mühendis TV, mi? 6 kişilik kim bu arada?
Tamam mühendis diyebiliriz ben dahil olmak üzere. 6 kişilik ekibimizin hepsini Genfo'yu daha farklı bir, Emre'nin de bahsettiği bir önceki videoda, daha farklı bir formata sokarak geliştiricilere hizmet olarak sunmaya karar verdik. Ve o zamandan beri de onun üzerine çalışıyoruz. Şu anda geliştirme sürecini tamamladık.
Peki şimdi Apple TV'ye bakıldığı zaman hani Apple'ın ürün grubu içerisinde belki de şu aşamada en azından en az kullanılan ürünlerden ve bir iPhone kadar popüler ya da bir iPad kadar popüler değil ama ciddi potansiyel barındırdığını zaten hepimiz söylüyoruz. Ama diğer taraftan şimdi konsepte bakıldığı zaman aslında akıllı televizyonlara uyarlanabilecek bir teknoloji bu. Şimdi akıllı televizyonda artık aptal TV kalmadı. Her hangi markaya giderseniz gidin bir akıllı televizyon önünüze getiriyor. Android TV'si var, işte Tizen'i var, Webos'u var, farklı platform kullanan çeşitli televizyonlar var. Yerli firmalar var. Yabancı firmaların Türkiye'de geliştiricilere destek verdiğini de biliyoruz. Samsung ve LG gibi firmalar zaman zaman geliştirici destek fonları da açabiliyorlar. Hani hiç Apple TV'den önce biz yerli bir firmaya, Vestel, Arçelik, Beko ya da yabancı firmaya, Samsung'a gidelim ya da geliştirelim sonra onlarla işbirliği yapalım düşünmediniz mi? Çünkü tek seferde belki çok daha geniş kitlelere erişebilecektiniz o şekilde.
Yani burada dürüst olmam gerekirse aslında biz başlangıçta denedik. Çünkü ya globale Samsung'a ulaşmayı düşünmedik aslında daha zorlu olacağı için. En azından yerli üreticilerle başlayabiliriz diye düşündük. Ama orada çeşitli zorluklarla karşılaştık. Hani Apple'ın geliştiriciye bakış açısıyla onların bakış açısı arasında fark vardı. Ve aslında Gamefone'un ticarileşmesinde zorluk gördüğümüz süreç, hani Gamefone oraya giden bir teknolojiydi. Ama durdurmamızda sebep o olmuştu. Orada zorluklar yaşadık. Ama şu anda çok daha hızlı ilerleyebiliyoruz. O yüzden de hem daha hızlı ilerleyebildiğimiz, daha çok destek görebildiğimiz hem de potansiyel olarak daha hızlı ilerleyen bir platforma yönelme sebebimiz oldu.
Bu da aslında ilginç çünkü yerli ve potansiyeli yüksek bir yani geliştirdiğiniz uygulamaya teknoloji az bilen birisi bile görse zaten bunun potansiyel barındırını görecektir diye düşünüyorum. Hani böylesi bir potansiyel yerli üreticilerin itmesi ve Apple'ın Amerika'dan gelip ben bu teknolojiye sahip çıkayım, benim kendi ekosisteme katma değer sağlayacağım diye destek vermesi ki burada XYZ isimler önemli değil. Apple olmaz, Google olur ya da Microsoft olur. Ayrı bir durum ama yabancının gelip destek olması, yerlinin ise aman be ben bunu kullanmayacağım demesi ya da bir takım zorluklar çıkarması gerçekten tuhaf. Ülke olarak gelişebilmemiz için yerli teknolojilerin daha fazla desteklenmesi gerektiği diye düşünüyorum. Peki şimdi Gamefone'un biz teknik detaylarını anlatmıştık diğer videoda. Şimdi siz bir uygulamayı geliştirdiniz. Arka tarafta bir API'niz var. Bir teknolojiniz var kendi geliştirdiğiniz. Tamamen Türkiye'de geliştirilen. Peki siz bu aşamada nereden ticari gelir sağlayacaksınız? Çünkü bir tarafta geliştirici bunu oyuna implant edecek, ekleyecek. Diğer taraftan da uygulamayı kullanmak isteyen telefonunu indirecek. Buradaki iş modeliniz tam olarak ne olacak? Yani geliştiriciden bir aylık abonelik ya da bir telif alacaksınız ya da bir oyunu işte in-app purchase dediğimiz oyun içerisinde bir item alma gibi bunu siz kullanıcıdan mı talep edeceksiniz?
Aslında şu andaki planımız da geliştiriciden aylık model olması ve son kullanıcıya tamamen ücretsiz olması şeklinde gelir modelimiz. Ama başlangıç olarak biz bunu da test edebilmek için markette yaklaşık 6 aylık bir sürece çıkıyoruz ve bütün ücretsiz olarak bütün geliştiricilere hizmetimizi sunuyoruz. Son kullanıcı için de ücretsiz olduğunda tamamen ücretsiz bir platform olarak gidecek. Daha sonrasında uygun gelir modelini oturtmaya çalışacağız aslında. Yani şimdilik planımız dediğim gibi aylık subscription üzerinde.
Peki şimdi 6 kişilik bir ekipten bahsettin. Sonucunda uygulama henüz piyasaya çıkmadı. Beta aşamasında test ediliyor. Geliştiriciler belki arka planı bir takım şeyler yaşayabiliyorlar. Uygulama ve tabii yurt dışından destek gördüğünüzü yine yurt içinde COSGAP'in desteğinin olduğunu da biliyoruz. Uygulama piyasaya çıktıktan sonra başarı görür ve yaygınlaşırsa ister istemez ekibi büyütmeniz gerekecek. Çünkü destek ekibinin olması, belki pazarlama ekibinin ayrı kurulması, belki uluslararası çapta büyümeniz, belki Amerika'da birkaç kişilik bir ekibe ulaşmanız gerekebilir. Bu açıdan bakıldığında şirketinizin orta ve uzun vadedeki planları nedir? Belki yabancıya satmak istersiniz, belki yerli birisi almak ister, bilmiyorum eğer başarılı olursa.
Aslında evet, her girişim gibi son hedef olarak şirketin satılması ve çok başarılı olması gibi bir şey var. Ama biz bu platformda, yani orta vadedeki planlarımızda zaten bunu diğer platformlara da yayılacak ve Gamefone'un en çok kullanılan kontrolcü uygulaması olması gibi bir vizyonumuz var. O yüzden de bunu yaymak için elimizden geleni yapıyoruz. Hem geliştirme sürecinde takımı büyütmek hem de aynı zamanda bunu duyurmak için bunun belli bir zamanında artık servis vermek, geliştiricilere uygun destekleri sunabilmek için de ekibi büyütmemiz gerekecek.
Peki şimdi biz Emre ile konuştuğumuzda bunun %100 yerli teknoloji olduğunu, tamamen Türk mühendisler tarafından Ankara'daki Teknokent'te geliştirdiğini söylemişti. Bu süre zarfında şimdi 6 kişi kompakt bir ekip. Dolayısıyla belli noktalarda belki bir tıkanma, darboğaza girme ya da daha büyük bir çerçeveden bakma ihtiyacı ortaya çıkabilir. O noktada hani destek aldınız mı? Bir takım danışmanlardan, akademik ekipten, Teknokent'ten vesaire.
Teknokent'in de bu konuda bize desteği oluyor. Aynı zamanda da bizim, Emre bahsettim bilmiyorum, Avrupa Birliği destekli bir hızlandırma programı.
Onları sen de konuşmaya bıraktık biz daha ziyade.
Öyle mi? O zaman ondan bahsedeyim. Biz Nisan ayında Apple TV'ye bunu geliştirmeye karar verdikten sonra, GamePro'ya fikrine döndükten sonra daha doğrusu, uluslararası bir hızlandırma programına başvurduk. Bu hızlandırma programı da yaklaşık şimdi 3 çağrıda açılmış bir programdı. Biz ikinci çağrısına kabul edilen şirketlerden bir tanesiyiz. Yaklaşık 2500 tane girişim arasından toplamda sadece 60 şirkete destek verdiler ve 100 bin euroluk yatırım yaptılar. Biz bu yatırımı kullanarak zaten 6 kişilik ekibimizi finanse edip tamamen proje odaklı bir şekilde
bu hibe yatırım değil mi yani?
Geri ödemesi yok. Karşılığında sadece Avrupa Birliği'nin çıkarttığı belli teknolojileri de içerisinde kullanmaya başladık aslında sistemimizde. Ve aynı zamanda hibe bir yatırım olmasından ziyade hızlandırıcı programı olarak geçtiğinden bizim bu 6 aylık Eylül ayında başlayan program Şubat ayında bitti. Bizi çok ciddi hızlandırdı. Çünkü ciddi bir mentörlük hizmeti sunuyor aslında. Hem teknik tarafta hem de işle ilgili. Bize 2 haftada bir görüşme yapacağımız bir mentor atadılar. Ve 2 haftada bir kendisiyle görüşerek hızlı hızlı ilerlemeye başladık. Kendisi Barcelona'da Game Barcelona'nın ve Incubia diyor başka bir inkübasyon merkezinin direktörü. Şimdi de projeye danışman olarak devam ediyor. Bu iş konusunda aynı zamanda teknik tarafta da ODTÜ'deki hocalardan da destek alabiliyoruz. ODTÜ Teknokent'in de bu konuda desteği oluyor. Böyle bir network'ü kullanarak da geliştirmelerimize devam ediyoruz.
Peki COSGAP desteğinin olduğunu da biliyorum. Sonucunda biz donanım.com olarak bu ekranlarda daha önce COSGAP'ten ve TÜBİTAK'tan nasıl destek alınır diye ayrı videolar yapmıştık. O tarafta nasıl derdinizi anlatmanız kolay oldu mu ya bu destek almanız? Örnek teşkil etmesi açısından geliştiricilere.
Yani süreç aslında hızlı ilerledi diyebilirim aldıktan sonraki süreç. Çünkü çok sistematik bir şeyden bahsediyoruz. İşte biz COSGAP Ar-Ge inovasyon desteğinden yararlandık. Dertli kısım başvuru süreci diyebilirim. Projenizi
dokümantasyonlar
gerçekten, evet. Yani gerçekten Ar-Ge içeriği olan bir projeyi çok güzel anlatmanız, ifade etmeniz gerekiyor. Onun dışında ondan sonrası zaten kolay kısım olarak geliyor. Fakat COSGAP'in şöyle bir bilmeyenler için
önce öde sonra vereyim.
Önce harcamayı yapmak için biz öğrenciyken başladık girişimimize. O yüzden kredi çektik. O krediyi kullandık. Daha sonra ödemeler geldikçe ödedik şeklinde devam etti. Yani tek dezavantajı o diyebilirim. Onun dışında tekno girişim önce ödeme yapıldığı için daha rahatlatan destekler girişimci. COSGAP bir tık daha zorlu bir yol oluyor.
TÜBİTAK tarafında var mı desteğiniz?
TÜBİTAK tarafında şimdilik yok.
Peki destek kısmını görmüş olduk. Tekrar GameFo'ya geri dönecek olursak ya şu anda sadece Apple TV için geliştirilmiş bir uygulama. Ama arka taraftaki teknolojinin esnek olduğunu biliyorum. Yani yarın Android TV'nin çok yaygın bir ekosistem değil bakılacak. Çünkü en büyük televizyon üreticileri Samsung ve LG kendi platformlarına sahipler. Diğer taraftan tabii onların da bir takım çalışmaları var. Yarın mesela Samsung derse ki GameFo'cular gelin bir konuşalım sizle beraber. Ben bu teknolojiyi kendi televizyonlarıma eklemek istiyorum diye. Orada hemen ona hazır mısınız yoksa gerek ticari uzak gerek teknoloji olarak?
Tamamen buna hazır durumdayız.
Hemen geçebilirsiniz
evet,
yani.
Evet hemen geçebiliriz.
Aslında bunu da duymak güzel çünkü arka planda olgunlaştığını gösteriyor teknoloji.
Yani oyun neredeyse GameFone'u kontrol edebilir şu anki sistemde.
Peki son olarak orta uzun vadede şirketin hani büyüme hedefleri olduğunu biliyorum. Ama son sorum biraz daha bireysel olacak. Çünkü yazılım dünyasında çok fazla insanla bir araya geliyoruz vesaire görüşüyoruz. Donanım haber içerisinde de bu arada bir kadın AG çalışanımız var, bir kadın yazılımcımız var. Biraz zaten ortamında durum gözlemleme şansımız var ama seni gözden dinlemek gerekirse hani çok fazla kadın yok diye biliyorum en az anladığım kadarıyla. Bu açıdan senin kendi bireysel gelişim ve kariyer hedeflerin doğrultusunda bu süreç nasıl oldu? Arkadaşsınız ekip olarak, onları biliyoruz
evet,
zaten ama.
Evet, eski arkadaşız. Yani şöyle diyebilirim, ben ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunuyum ve benim dönemimden mezun olup da yazılım sektörüne giren erkek sayısı bile kısıtlıyken kadınlar arasında benim tanıdığım şu anda bizim dönemimizden yok. Aynı zamanda bir araya geldiğimizde bütün etkinliklerde ya da girişimcilik ekosistemiyle ilgili etkinliklerde olsun ya da workshoplar olsun her zaman gittiğimizde çok azınlıkta oluyoruz. Yani böyle 1, 2, 3 diye kişi sayısını sayabiliyoruz kadın girişimci ve özellikle tekno girişimci açısından. Ama bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Ne yazık ki global olarak bir problem. Yani Avrupa'da da aynı şey var, Amerika'da da aynı şey var. Ve bunun Türkiye'de gelişmesi için oldukça önemli destekler olduğunu da düşünüyorum. Hani bunu en azından farkındalık yaratmak.
Gerçi dediğinde doğrusu dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları bugün hala acaba pozitif ayrımcılık var mı? Evet. Aynı iş yapan kadınlara erkeklerden daha az para veriyorlar tarzında büyük büyük bazı şirketler, evet, şimdi isim vermek doğru olmaz, bunu tartışıyor. Peki bir de şuna değinmek lazım. Şimdi Skype diye bir uygulama var. İşte Estonya'da 3 tane genç geliştirdi. Sonra Microsoft'ta 8 küsür milyar dolara sattılar. İşte Flappy Bird diye bir uygulama var. Vietnam'da bir genç arkadaşımız geliştiriyor. Vesaire günde 100 bin dolar ciro yapan bir uygulama haline getiriyor. Şimdi sen teknokentlisin. Oyun geliştiren çeşitli şirketlere, yine teknokentle de yakınsınız. Zaten bazıları da birlikteliğiniz de var, iş ortaklarınız, evet, da var. Türkiye'de böyle potansiyeller var mı sence? Hani aslında süper şirketler var, süper projeler var ama işte belki yerli destek azı olduğu için, belki de ülkeye özel bir takım sınırlamalardan dolayı patlayamayan ya da potansiyeli tam olarak gösteremeyen, nasıl görüyorsun?
Ben potansiyel olarak Türkiye'yi gerçekten çok yüksek seviyede olduğunu düşünüyorum. Hani çok güzel projeler yapılıyor, çok güzel işler yapılıyor. Sadece en büyük bu potansiyeli kullanmaya engel olan şeyin insanların bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Hani biz yapamayız, işte yerli ise problemlidir bakış açısı ne yazık ki bizde olan bir şey. Aslında dışarıdan baktığımızda kimsede böyle bir şey yok. Türkiye'nin dışına çıktığınızda Türkiye'deki birisi bunu yapamaz gibi bir algı yok. Ama bizim kendi kendimize koyduğumuz bir set var.
Ön yargı var değil mi?
Evet. O seti, o bariyeri aşamıyoruz aslında. Potansiyelimiz çok yüksek.
Aslında bu yorumu uluslararası çapta başarılı olmuş, yurt dışında şirket kurmuş Türkler de söylüyorlar. Hani evet, genelde burada doğduğunuz zaman hani bu işi size vermezler, bu işi siz yapamazsınız tarzı bir bakış açısı var ama aslında öyle değil. Çabalayan, peşinden koşan bir şekilde. Destekse destek de var. Ha, dokümantasyon süreci uzun. Herkes aynı şikayetten dertleniyor ama belki de suistimal olmaması adına böylesi. Evet, belki biraz daha belki biraz daha iyileştirilebilir o taraf ama en azından hani uğraşan da bir şekilde, ya sonuçta siz o dokümantasyon sürecini geçmişsiniz, almışsınız bir desteği, uğraşan yapıyor. Açıkçası Genfo çok ciddi potansiyel barındıran bir uygulama. Umuyorum ki uluslararası çapta da başarıya ulaşır ve Türkiye'den de bir uygulamanın, bir teknolojinin dünya çapında konuşulduğunu tanık olur ve keyifli keyifli haberlerini, videolarını yine bu ekranlarda paylaşırız. Ecem, çok teşekkür ediyorum. Umarım isteklerinizle ve hedeflerinizle kavuşursunuz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Genfo uygulamasının arkasındaki isimlerden Ecem Baran'la uygulama teknik kısmından ziyade şirketleşme süreci, hangi destekleri aldılar ve nasıl bu noktaya geldiler, bunu konuşmuş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın.